Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 20.
Kamil Bey İsviçre'de bir dergi idarehanesi görmüştü. Pul, kartpostal, el yazması, kitap biriktirmeye meraklı olan sahibiyle mektuplaşarak tanışmışlardı. Uzun, maksatsız gezilerinden birisinde daha evlenmediği için tek başına İsviçre'ye uğrayınca Bern'e gidip mektupla kazandığı dostun yüzünü görmek istemişti. Yazılarında pek geç zannedilen Monsieur Binocourt 55-60 yaşında güler yüzlü bir ihtiyardı. Kamil Bey'in kim olduğunu anlar anlamaz masasından kalkıp süratle yanına yaklaştı, yumuşak elini dostça uzattı, yer gösterdi. Dolaştığı memleketlerden gönderdiği kartpostallar, pullar için teşekkür etti. İstanbul'a gelmek istediğini fakat bir türlü fırsat bulamadığını söyledi. Özür diledi. Eve telefon ederek öğle yemeğine misafir getireceğini bildirdi. Kendisi gibi ak saçlı bir karısı, bir de üniversitede felsefe okuyan gözlüklü kızı vardı. Öğleden sonra tekrar idarehaneye döndüler. Monsieur Binocourt sahibi olduğu iş yeriyle övündüğünü saklamaya çalışarak doğulu dostuna idarehaneyi baştan aşağı gezdirdi. Çalışma düzenini uzun boylu açıkladı. Basım evi 3 katlı geniş bir taş binaya ancak sığmıştı. Her şey o kadar temizdi ki Kamil Bey açılmak üzere olan bir sergi gezdiği duygusuna kapıldı. Sanki burada hiçbir şey kullanılmamış, kullanılmak için bir araya getirilmemişti. Çalışanlar da düzene, temizliğe uyuyorlardı. Tesis dünyanın 5 kıtasında okuyucu bulan Fransızca bir dergi çevresinde kurulmuş, bir ana yayının yanında Monsieur Binocourt'un dikkatle seçilmiş dediği kitap dizileri vardı. Bu 30 odalık binada ayrıca bir çocuk, bir moda, yarısından fazlası dağcılığa ayrılmış bir spor dergisi çıkıyordu. Adam sırasını düşürüp haftalık tirajı da söyledi. Aşağı yukarı 1 milyonmuş. Serbest yazarlardan başka 30 kişilik bir yazı kadrosu. Arka sokağa açılan geniş bir avlu kapısından paketlenmiş dergiler, kitaplar dolu kamyonetler çıkıyordu. Kamil Bey köprüden Babe Ali'ye doğru giderken Karadayı'nın basıldığı yayın evini, böyle değilse bile bunun hiç olmazsa onda bir kadar hayal ediyor, Nedime Hanım'ın yanında bir muhasip, bir odacı, en azından birkaç yazar düşünüyordu. Yağmurluğunun kalkık yakalarını biraz daha kavuşturdu, fesini kalıplatmaya geçirdi aklından. Geç kalmamak için vazgeçti. Çantasından bir sürü proje, resim, başlık falan vardı. Bunları Nedime Hanım'la görüşüp uygulamayı daha fazla geciktirmek istemiyordu. Tramvay yolundan Babali yokuşuna saptığı zaman burasını ilk defa görüyormuş duygusuna kapıldı. Koskocaman Osmanlı İmparatorluğu'na yıllarca, yarım asır kültür merkezliği yapmış olan bu boynu bükük yokuş işinin azametine hiç de uygun değildi. Dükkanlar ufak, camekanlar karmakarışık, ne reklam, ne boya, ne ışık. Hatta ne de gösterişli büyük tabelalar. Her şeyde babayani bir derbederlik, bir kendini koyuvermişlik. Kamil Bey köşedeki tütüncüden cigara kibrit aldı. Kitapçıların önünden yukarı çıkıp Vakit gazetesinin yanındaki hana girdi. Üst katta 16 numaralı odanın kapısını çekinerek tıklattı. Buyurun. Kamil Bey yüreği çarparak içeri girdi. Karşıda bir masa arkasında çarşafının üstüne biraz mantoya, biraz hırkaya benzeyen bir şey giymiş, esmer, solgun benizli bir kadın oturuyordu. Kamil Bey eğildi. Nedime hanımefendiyi görebilir miyim? Benim. Siz kimsiniz? Kamil. İsmim Kamil'dir efendim. İhsan beyefendinin mektep arkadaşlarından. Kadın dikkatle baktı, sonra gülümsedi. Buyurun efendim. Dün mahpushaneye biraz geç gittim. Siz çıkmışsınız. Geç kaldığıma üzüldüm. Tanışmamız bir gün gecikti. Şöyle buyurun, oturun. Kamil Bey kapıyı örttü. Çantasını duvarın dibine ayıp bir şeymiş gibi adeta sakladı. Yağmurluğunu çıkardı. Üstündeki ıslaklıkla uğraşır gibi yaparak etrafa göz attı. Gördüğü hazin manzarayı bir daha hiç unutmadı. Buna manzara demek bile hata. Ne manzara, ne bir şey. Sefaletin ta kendisi. Tam bir oda dolusu çıplaklık. Loş, boş, boz gibi bir çıplaklık. Bir eski masa, oturulacak yerleri hasır örme iki çarpık iskemle, camekanları çıkarılmış ya da kırılmış bir dolap, köşelerde kitap, kağıt, dergi, gazete yığınları, bir saç soba, tenekelerden bilek kalınlığı borular. Kamil Bey bu zavallı odanın verdiği tedirginlikle ayaklarını yere vurdu. Burada çalışmak imkansız bir şey, imkansız. Af buyurun efendi. Ayaklarımı hayvan gibi yere vurdum diyecekti. Kendini topladı. Bilmem ki, geç mi kaldım? Hayır, önemi yok. Şöyle oturunuz. Çay söyleyelim. Islandınız tabii. Kadının sesi soğuk almış gibi biraz kalındı. Pürüzlüydü. Yüzündeki sarılık da belki bundandı. Ya da bu odada başka türlü görünmesine imkan olamazdı. Kamil Bey bir iskemle çekip oturdu. Çantasını bıraktığı duvar dibinden almaya cesaret edememişti. Ne gülünç ha? Ya Rabbi. Neye çalışacaklar böyle? Hayır. Buraya iki kişilik iş asla sığmaz. Nedime Hanım kalktı, pencereyi açıp avluya seslenerek iki çay ısmarladı. Kamil Bey'in altında bulunduğu hayal kırıklığından zerre kadar şüphelenmemişe benziyordu. Hareketleri o derece kararlıydı. Gayet güzel, uzun parmaklı eliyle bir kurşun kalemini ortasından tutmuş, efendim. Lakin hastayım. Daha doğrusu buraya birkaç zaman uğrayamayacak kadar hasta olmak üzereyim. Önüne bakarak gülümsedi. Merak edilecek bir şey değil. Tabii bir hastalık. Gebeyim. Ne diyorsunuz? Öyleyken bu cehenneme diyecekti. Burada asla olmaz. Derhal eve gitmelisiniz. Bana yapılacak işleri gösteriveriniz. Kolayca kavrayacağımı sanıyorum. Zora düşersem Ahmet yardım eder ya da ben eve gelir size danışırım. Bana bunu neden söylemediler? Daha önce bilseydim. Telaşlanmayın canım. Henüz epey zaman var. Kaşlarını biraz çattı. Bunu söylemeye mecburdum da. Affedersiniz. Bazen istemeyerek yorgun görünüyorum. Yaptığım işten usandığım anlamı çıkarmanıza hiç razı değilim. İhsan'la asıl görüşülecek şeyleri konuşmamışsınız. Çayları getiren çırağın çıkarak kapıyı kapamasını bekledi. Sonra biraz ileriye uzanıp sesini alçalttı. Burada biz gazete çıkarmaktan başka işler de görüyoruz. Tabii siz isterseniz bunlara karışmayabilirsiniz. Karışmayabilir miyim? Neden efendim? Üzülmeyin canım. Bir türlü fikrini taslamam, anlatamam. Huyum böyle. Yani şimdilik karışmamanız gerekli değil. Haberiniz de olmayabilirdi. Fakat ben ilk günü açık konuşmayı uygun gördüm. Her şeyi bilirseniz tehlike daha az olur. Burasını yalnız bırakamayacağız. Hiç değilse gündüzleri. Anadolu'nun bir kısım haberleri, gizlice haberleri bizden geçer çünkü. Çok olağan bir işten konuşur gibi söylediği bu sözlerin etkisini Kamil Bey'in yüzünde arayarak bir an sustu. Bazı arkadaşlar belli günlerde uğrar. Bir de bağış işi düşünüyorum. Anadolu'da kimsesiz çocuklara yardım diye para toplayacağız. Bana yardım edecek birkaç hanım daha buldum. Hani Avrupa'da kibar takım böyle gösterişler yaparlar ya, işte onlara benzeyeceğiz. Kamil Bey birdenbire karısının ermini düşündü. Halası aracılığıyla karısı yüksek tabaka arasında bu işe pekala yardım edebilirdi. Bazı bir yere 4 kez gitmek gerekiyor. Zamandan kazanmak yararlı olur. Bir de müsamere vermeyi düşünüyoruz. Gazete işlerini hemen bana bırakmalısınız. Zor mudur? Soruyu istemeyerek sormuştu ama sormamak da mümkün değildi. Hayır, göreceksiniz, pek kolay. Ne diyordum? Evet, öğrenmeniz gereken bir mesele daha var. Buraya yalnız yiğit arkadaşlar gelmez. Biz mimli insanlarız. Bir sürü hafiye gelir. Çeşitli kılıklarda bir sürü sivil polis falan. Sizi aldatırlarsa işleri büsbütün karıştırırız. Şimdi beni dinleyin. Ama çayınızı içerek, soğudu. Önce dostlarımızı tanımalısınız. Niyazi ağabey bunların birincisi. Niyazi ağabey. Kamil Bey'in bir huyu daha her çeşit acemilikten iğrenmesiydi. Bu huyunun yüzünden çok istediği halde Avrupa'da büyük ressamların atölyelerine gidememişti. Nedime Hanım'la beraber çalışmayı düşünürken en ürktüğü durum uzun zaman bir acemi gazeteci olmaktı. Bunun sıkıntısını ilk günlerde şiddetle duyacağını sanmıştı. Oysa akşam karanlığında eve dönerken acemiliğin değil parasızlığın utancını duyuyor, zengin olduğu sıralarda başından macera denilmeye değer bir şeyin neden geçmediğini şimdi anlıyordu. Demek ki her tuttuğunu koparması, her işin kolay, düşünmeye değmez oluşu para gücündenmiş. Eğer resimden para kazanmak zorunda kalsaymışım, büsbütün başka türlü davranacakmışım. Huyum da bu meselede böyle olmayacakmış. Ben de acemilik konusundan kurtulacakmışım. Üsküdar'da arabaya bininceye kadar acemilikle zenginliğin ilintisine dair hiçbir işe yaramaz, gereksiz şeyler düşündüğü halde yaylalı bozuk araba sarsıla sarsıla yokuşu çıkarken evdeki çalışma odasının eşyasını Bağbali'deki o bomboş odaya götürmek aklına geldi. Ünlü kristal camlı büyük yazı masası, maun kitap rafları, çeşitli hokka takımları, Maroken ciltli ansiklopediler, sözlükler, ağaç kısmı abanoz iki koltuklu kanepe, yerdeki eski acem halısı, duvardaki resimler, çalışma odası. Ne ayıp şey. Bu sözü birkaç kere tekrarladı. Bu çalışma odasındaki eşya hangi eserin yazılmasına yardım etmişti? Avukata yazdığı mektuplardan başka. O pis odayı derli toplu görünce Nedime Hanım'ın kim bilir ne kadar sevinir. Perdeleri de götürmeli. Hele o delik deşik yamru yumru saç sobayı da mutlaka değiştirmeli. Arabanın sarsıntısıyla cigarasını yakmaya uğraşırken öylece bir an durdu. Yalnız eşya yetmiyordu, para lazımdı. Ayşe ile Nermin'in ekmek paralarından başka biraz daha para bulmalıydı. Gülünç derecede, sefil derecede az, fakat şu sıra elde edilmez gibi gelen para. Söz gelimi 100 liracık ya da 75 lira. Diğer ufak tefek için. Belki 50 lira yetmez. Belki de 20 lira bile yeter. Bir şeyler satmaktan daima çekindiği halde başka çarenin olmadığını anladığından yarın parayı mutlaka bulmaya karar verdi. Ertesi gün erken uyandı. Hemen giyinip sokağa çıktı. Mahallenin manavı dükkanını yeni açmış, mangal yakıyordu. İstanbul'a biraz eşya göndermek istediğini fakat bunun yolunu bilmediğini, fazladan işinin acele olduğunu söyleyerek akıl danıştı. Manav hiç duraklamadan başını salladı. Kolay beyim, eşyalar nerede? Evde. Sandıklanmış mı? Hayır. Zararı yok. Bir arabaya sığar mı? Sığar. Peki öyleyse biz evden alır, gideceği yere teslim ettiririz. Parasını orada ödesek olur mu? Parası kolay. Orada ödeseniz de olur. En iyisi ben burada veririm. Sonra sizinle hesaplaşırız. Teşekkür ederim Ali Efendi. Eve uğrayıp ayak üzere hangi eşyaların gönderileceğini Nermin'e söyledi. Vapura yetişti. Tramvaya binip Beyazıt'a çıktı. Kapalı çarşıdan geçerken Mahmut Paşa yokuşunun başında tanıdık antikacılardan birisine girdi. Cebinden çıkardığı küçük bir kutuyu uzattı. Satmak istediği şey fil dişinden yapılmış bir küçük Buda heykeliydi. Vaktiyle Hindistan'dan almış, İspanya sefaretinde tercümanlık ettiği sürece masasının üzerinde kağıt baskısı olarak kullanmıştı. El işiydi, en az 1000 yıllıktı. Salomon Efendi heykelciyi evirici çevirdi. Güzel parça. Meraklısı bulunursa 200-250 eder. Bize bırakınız. Müşterisine gönderelim. Bu sıralarda Amerikalılar iyi para veriyorlar. O kadar bekleyemem. Şimdi para lazım. Hemen. Yaşlı Yahudi gözlüklerinin üzerinden Kamil Bey'e biraz şaşkın, biraz dargın baktı. Bu sözleri çok duymuştu. Bu sözler karlı bir iş düştü anlamına gelir. Herif bunalmış, yere vurulmaya hazır. Ne istiyorsunuz? Bilmem ki. Bir şey verin bakalım. Uyuşuruz. Harpten önce mi aldınız? Evet. Önemi yok. Böyle parçalar altın gibidir. Değeri değişmez, artar. Laf olsun diye sordum. Pardon, kaça aldınızdı? Bilmem, hatırlamıyorum. 30 altınaydı galiba. O kadar olmalı. Heykeli yeniden biraz daha dikkatle inceledi. Kamil Bey pazarlık etmeyen, gözünün tuttuğuna parayı duraklamadan veren müşterilerdendi. Biraz düşündü. Bakınız ne yapalım. Ben size şimdilik 100 lira vereyim. Bu bende kalsın. Uygun bir alıcı çıkarsa iyi fiyatta satarız. Müşteri bulamazsak, ileride eliniz genişlerse paramı verir, malı geri alırsınız. Hayır, size yük olmak istemem. Teşekkür ederim. Bana yük olmuyorsunuz ki, cam mekanıma güzel bir parça bırakıyorsunuz. Borçlu olmak beni üzer Salomon Efendi. En iyisi satmak. 5 aşağı 5 yukarı önemi yok. 100 lira işinizi görüyor mu? Görür. Onun için söylemedim, borçlu olmak. Salomon Efendi heykeli tezgahın üstüne bıraktı, cüzdanını çıkarıp 2 tane 50'lik ayırdı. Ömründe pek az iyilik yapmış insanların böyle sıralarda tutuldukları utanma duygusuyla gözlerini kırpıştırarak Kamil Bey'den kaçırıyordu. Hele şunu lütfen alınız. İyi bir fiyatla satacağımı umuyorum. Yani hesapça ben size borçlu kalmaktayım. Haydi üzülmeyin. Kamil Bey parayı dış cebine sokarak acele dışarı çıktı. Ağır bir yükten kurtulmuş gibiydi. Derin derin soluklandı. Satmak gerçekten çok zormuş. Bizim millet uzun süre bu yüzden mi alışverişi hor gördü acaba? Yokuşu hızla indi, işin güzelliği Nedime Hanım gelmeden önce her şeyi yerli yerine koymaktaydı. Bereket versin ki kadın bu sabah bağış için birkaç yere uğrayacaktı. bir küçük dökme sobaya yetecek kadar boru, maşa, çinko kaplama bir soba tahtası, siyaha boyanmış şık bir odun sandığı satın aldı. Pencerelerin kırık camlarını değiştirmek üzere bir camcıyla sobacıyı arkasına takmıştı. Ateş yakmaya aylar vardı ama saç sobanın görünüşü rezaletti. Camcı camları takarken Han oda başısıyla bir hamal odadaki hurdaları koridora çıkardılar. Döşeme süpürüldü, nemli bir bezle silindi. Bu işler biterken eşya arabası da kapıya dayanmıştı.
Ayrım sonu.